Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün 2 yıl önce Diyarbakır'da Nevruz alanına girmek isterken polis kurşunuyla katledilen Kemal Kurkut'la ilgili fail polis hakkında verilen beraat kararını masaya yatıracağız ama bu olaydan haberdar olmamızı sağlayan gazeteci ve şu anda Mezopotamya Ajansı editörü Abdurrahman Gök konuğum. Onunla birlikte o günü konuşacağız. O fotoğraflar nasıl çekildi ve ardından neler yaşandı? Gök şu anda terör örgütü propagandası yapmak gibi suçlamalarla yargılanıyor. 20 yıl hakkında hapis cezası isteniyor. Türkiye'de gazeteci olmak elbette zor. Ancak belki Kürt gazeteci olmak çok daha zor. Bu zorlukları, o gün yaşananları, beraati hep birlikte ele alacağız. Abdurrahman Gök, hoş geldiniz yayına.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum size.
Teşekkürler. O gün o fotoğrafları çektiniz ve tüm Türkiye Kemal Kurkut'un nasıl öldürüldüğünden haberdar oldu. Zira resmi açıklamalarda Kurkut'un bomba taşıdığı ve bu tehditte bulunduğu belirtilmişti polise yönelik. Ancak fotoğraflar ortaya koydu ki aslında hedef alınarak öldürülüyor Kemal Kurkut. Biraz o hikayeyi anlatabilir misiniz? Neler oldu, neler yaşandı o gün?
Evet, 2017 Nevruz'u aslında yasaklı bir Nevruz'dan sonra kutlanacak bir Nevruz'du. Özellikle darbe girişimi sonrası o halin ilanıyla birlikte biliyorsunuz bütün gösteri hakları toplumun muhalif kesimlerin ellerinden alınmıştı ve hiç kimse sokağa çıkıp hiçbir talepte bulunamıyordu. Hiçbir gösteri, eylem ve etkinlik yapılamıyordu. Hele hele Kürdistan coğrafyasında, Kürt kentlerinde bu daha da ağırdı. İki kişinin bir araya gelmesi bile engelleniyordu. Bu dönem hatırlarsınız, özellikle iktidara yakın medya, HDP'nin, Kürt siyasetinin bitme noktasına geldiğini, artık halkın HDP'ye itibar etmediğini çokça propaganda yapıyordu. Böylesi bir dönemde 2017 Nevruz'una izin verilmiş olması, Diyarbakır'da Nevruz alanında bir Nevruz kutlanmasına izin verilmiş olması açıkçası biz gazetecileri şaşırtmıştı. Ama şöyle bir yorum vardı. Muhtemelen devlet, iktidar, HDP'nin gerçekten siyaseten bittiğinin fotoğrafını vermek için bu Nevruz'a izin veriyor. Nasıl olsa halk bu sindirilmişlik ve korkudan sonra o alanda toplanamayacak. Dolayısıyla böylelikle hükümet de gerçekten propagandası yaptığı fotoğrafın kendisini göstermiş olacaktı. Yani bunun için izin verilmiş olabileceğini biz tartıştık. O yüzden 2017 Nevruz'u aslında çok önemli bir Nevruz'du Kürt siyaseti açısından da. Ve o gün sadece Diyarbakır'dan değil uzak kentlerden çok sayıda insanın ben Diyarbakır'a geldiğini biliyorum. Ve bunların büyük bir bölümünü de gençlerin oluşturduğunu biliyorum. Çünkü Kemal Kurkut vurulmadan önce yani beni basından tanıyan genç birisi geldi, selamlaştı ve Mersin'den geldiğini, para bulamadığı için otobüs firmasıyla konuştuğunu, kendilerini ikna ettiğini ve ücretsiz bir şekilde yani koltuk olmadığı için, oturacak koltuk olmadığı için koltukların arasında Diyarbakır'a kadar Nevroz'a katılmak için geldiğini anlatmıştı. Kendileri için önemli olduğunu söylüyorlardı. Kemal de sonradan hikayesini öğrendiğimiz kadarıyla öyle bir amaçla gelmiş. Çünkü hem kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda hem de ailesinden sonradan edindiğimiz bilgilere göre Kemal de aslında sık sık HDP'nin, Kürt siyasetinin bitmediğini, bitmeyeceğini baskılarla yok olmayacağını söyleyen birisi ve o günde bu amaçla kendisini gösterebilmek için, tepkisini gösterebilmek için o alanda olmak istemiş. Biz de tabii bu Nevruz'u takip edebilmek için erkenden Nevruz alanına gittik ve basın ve protokol kapısı denilen yani giriş noktası denilen Evrim Alataş Caddesi üzerinde Nevruz alanına girişi bekliyor. Böylesi bir anda birden silah sesini duyduk. İlk silah sesiyle birlikte benim fotoğraf makinem zaten açıktı. Açık vaziyetteydi, ne olur ne olmaz diye. İlk kurşun sesiyle birlikte ben hemen arkamı dönüp kontrol noktasındaki hengameye odaklandım ve deklanşöre basmaya başladım. Üst üste fotoğraf kareleri çektim. Bir genç koşuyor, arkasından onlarca polis, birçok polis havaya ateş açıyor. Bir amir oradan bağırıyor, ateş kessin, ateş açmayın diye. Ama buna rağmen Kemal vuruldu ve vurulup Toma'nın arkasında yere düşene kadar ben fotoğraf karelerini çektim. 28 fotoğraf karesi çektim. Bir polisin beni itmesiyle, bana engel olmasıyla kendime geldim ve biraz uzaklaştım. Tabii bölgede uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum ve bir gazetecinin böyle bir durumda nasıl bir şeyle karşılaşabileceğini az çok tahmin edebiliyorum. O yüzden hemen büyük bir refleksle kartı fotoğraf makinesi yuvasından çıkardım ve gizlemek istedim. Çünkü beni gözaltına alabilirler, çağırabilirler, fotoğraf makinama el koyabilirler düşüncesiyle. Ve tam o esnada kartım henüz elimdeyken bir polis memuru, yani beni engelleyen polis memuru, amirim seni çağırıyor dedi. Ve ben de polisin beni çağırdığı noktaya giderken henüz kartı saklayamamıştım, elimdeydi ve hemen arka cebime, pantolonun arka cebine kartı koydum. Bu da büyük bir riskti aslında, iyi bir üst aramasıyla bulunabilirdi ama başka yapacak bir şeyim yoktu. Ama konuşma esnasında ben polisleri ikna ettim, yani fotoğraf çekmediğimi ikna ettim. Fotoğraf makinemi kontrol ettiler, kendilerine henüz kart takmadığımı, hengamede bir anlık refleksle fotoğraf makinesine davrandığımı ama aslında boşu boşuna deklanşöre bastığımı söyledim. İnanmadılar. Foto filmden daha uzman bir polis getirdiler. Fotoğraf makinemi incelediler. Sonra çantamdan yedek kartlarımı çıkarıp taktılar. Yedek kartlarda farklı fotoğraflar olmasına rağmen rezerv çektiler. Emin olabilmek için.
Yani
Ve
var olan yedek kartlarınızda var olan fotoğrafları da sildiler.
evet, yani fotoğraflar o güne ait olmamasına rağmen tamamını sildiler, reset çektiler. Emin olmak için 2-3 defa aslında bunu yaptılar. Ve daha sonra fotoğraf makinamı alıp oradan uzaklaştım.
Yani amaç orada Kemal Korkut'un çekilen fotoğraflarının silinmesini sağlamaktı galiba.
Aynen öyle. Amaç oydu. Çünkü demek ki sadece benim fotoğraf çektiğimi gördüler. Orada Toma araçları da, short lamplar da aslında çekimdeydi. Çünkü böylesi gösterilerde biliyoruz, yani herhangi bir polisin karıştığı herhangi bir suç olmadığında göstericiler aleyhine o görüntüler kullanılıyor. Ama gösterici aleyhine herhangi bir suç yoksa, polis aleyhine varsa, o görüntülerin sürekli, o kameraların bozuk olduğunu biliyoruz. Ama burada belli ki kendileri o Toma'daki, Shortland'daki görüntüleri her şekilde halledebilirlerdi. Önemli olan onların dışında birisinin bu görüntüleri elde etmemiş olmasıydı. O yüzden engellemeye çalıştılar ve kontrol ettiler. Emin olmuş olacaklar ki valiyi bile yanıltacak bir açıklama yaptırmak zorunda kaldılar. Ve vali de zaten tam da emniyetin verdiği ifade doğrultusunda olası bir canlı bomba ihtimalini engellediklerini, işte üzerimde bomba var patlatacağım diyen bir gencin nevroz alanını kan gölüne çevirmemek için etkisiz hale getirildiği bilgisini vermişler ve valilik de o dönem maalesef böyle talihsiz bir açıklama yaptı. Tabii bunu yaparken, yani muhtemelen emniyet kendisine her şeyin kontrol altında olduğunu, herhangi bir görüntünün çıkmayacağını söyledi. Yoksa bu kadar rahat bir açıklama yapılamazdı. Ben o gün o fotoğrafları koruyabilmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Çünkü polis sürekli izliyordu beni, gözlüyordu beni. Ve ben nevroz bitmeyene kadar nevroz platformunun üzerinde konuşmaları yazıyordum zaten. O platformdan inmedim, dışarı çıkmadım. Ta ki nevroz bitene kadar ve ben de o yüz binlerce kalabalığın içerisine karışıp uzun bir süre yürüdükten sonra arabaya binip haber merkezime gittim. Tabii haber merkezine gittiğimde ben valiliğin aslında açıklamasından haberdar oldum. Çünkü Nevroz programı biliyorsunuz çok yoğun geçiyor. Hele hele konuşmacıların çok olduğu bir platformda sadece işim konuşmaları yazmak olduğu için gün içerisindeki gelişmeleri takip edebilme imkanım yoktu. Ben haber merkezine gittiğimde arkadaşlarım valiliğin açıklamasını gördün mü diye sordular. Hemen açıp baktım ve o açıklamayı gördüm. Zaten fotoğraflar yanımdaydı, yazacaktım o fotoğrafları. Hemen hızlı bir şekilde valiliğin açıklamasını, Kemal Kurkut'un vurulma anına ilişkin kendi izlenimlerimi ve o fotoğraf karelerindeki detayları işleyen bir haber yazdım. Ve fotoğraflarla birlikte haber merkezindeki arkadaşlarıma teslim ettim. Böylece zaten haber yayınlandı ve biz Kemal'in ismini bilmiyorduk henüz. Kemal yani vurulan genç kimdir, nedir, necidir, niye böyle bir şey oldu? Bunun hiçbir bilgisine sahip değildik. Biz haberi yayınladıktan sonra bize gelen bir telefonla ismini öğrendik. Cenazesinin Malatya'ya götürüldüğünü ve hemen orada aileyle birlikte olan bir aile dostuyla soy ismini, kaç yaşında olduğu bilgisini ve cenazesi Battalgazi ilçesine yani Malatya Battalgazi oturdukları Battalgazi ilçesine götürülürken henüz gasilhanedeyken ailenin başına neler getirildiğini de o telefonla öğrendik ve onu da hemen haberleştirdik.
Ondan önce bir şeyi sormak istiyorum. Valilik açıklamasında Kemal Kurkut'un çantamda bomba var, hepinizi öldüreceğim diye bağırdığı belirtiliyor. Ancak sizin çektiğiniz fotoğraflarda Kemal Kurkut yarı çıplak. Üzerinde herhangi bir çanta yok. Üst kısmı çıplak. Yani canlı bomba olma ihtimali ya da çanta görünmüyor. Böyle bir tezat da var. O anda Kurkut herhangi bir şekilde bağırıyor muydu ya da polisler neler söylüyordu? Nasıl bir atmosfer vardı?
Şöyle bir şey, Kemal Kurkut'un ben bağırdığını, bir şeyler söylediğini duymadım. Ama elinde bir bıçak vardı ve bıçağı kendi göğsüne yöneltmişti. Yani polislerin aslında çekilebilmesi için kendisini vurmakla tehdit ediyordu. Yoksa oradaki polislere yönelik bir tehdit girişimi söz konusu değildi. Bir de ikinci bir şey, yani sonradan özellikle etraftaki apartmanların güvenlik kameralarından alınan görüntüler, Toma'nın ve o zırhlı akrep denilen polis araçlarından alınan görüntüler gösteriyor ki aslında 800 metrelik yaklaşık, yani o alanda Kemal'in vurulduğu noktada itibaren 800 metrelik bir geçmişi var. Kemal ilk noktadan girdiğinde polisler hemen kendi arkasında kendisini takip ediyor. Yolda üzerindekileri çıkarıyor, çantasını yere bırakıyor ve daha sonra alana geliyor. Yani alana geldiğinde Kemal'in üzerinde herhangi bir şey yok. Ve sonradan şunu öğrendik, özellikle tanıkların ifadelerinden. Kemal arama noktasında ciddi bir tacize maruz kalıyor. Üstü çıkartılmak isteniyor, pantolonu indirilmek isteniyor. Ve bunun öfkesiyle, bunun refleksiyle, nasıl diyeyim, yani psikolojik etkisiyle sinirlenip gidip bir silah alıyor. Yani ben o alana gireceğim mesajını vermek için ve
Silahtan kasıt bıçak galiba, değil mi?
bıçak, yani silah olarak değerlendirdikleri bıçağı kastediyorum. Bir kasaptan zaten anlıyor. Hemen ilk giriş noktasının yanındaki bir kasaptan. Benim de aslında, çünkü evim o Nevroz alanına yakın, benim de sürekli alışveriş yaptığım bir kasaptı. Kendisini de zaten sonradan dinledik. İfadeleri de vardı, tanık olarak dinlenmişti. Ve o 800 metre boyunca Kemal bütün polis anonslarında üstü çıplak bir vaziyette gelen bir genç var, elinde bıçak var anonsu yapılmasına rağmen takip ediliyor. Ta ki arama noktasına gelene kadar ve buradan vuruluyor. Dolayısıyla yani Kemal'in üzerinde ne herhangi bir çanta, ne de canlı bomba olduğunu gösteren, yani çıplak gözle bir çocuk bile baksa böyle bir tehdit olmadığını. Yine polisler çok yakındı Kemal'e. Yani şimdi polisler kendi ifadelerinde de söylüyorlar. Yaklaşık 4 mesafe diyen var. 2, yani 4 metre uzağındaydı diyen var. 2 metre uzağındaydı diyen var. Yani bir çelme bile takılsa yere düşürülüp üzerine atlanıp o elindeki bıçak alınıp etkisiz hale getirilebilecekken ya da onu geçtim ayağından vurularak etkisiz hale getirilebilecekken, elinden vurularak etkisiz hale getirilebilecekken bunların hiçbirisi düşünülmedi. Direkt öldürücü bir noktadan sol memesinin altından bir kurşunla vurularak öldürüldü ve kendisine canlı bomba yaftası yapıştırılmak istendi resmi açıklamayla.
Yani çünkü sizin o fotoğrafları çekmediğinizden emin olundu.
Aynen öyle. Yani aksi takdirde böyle bir açıklamanın yapılma riskini ben bir valinin taşıyacağını düşünmüyorum.
Peki bu açıklama ve polisin bu tavrı bölgede işlenen kimi başka benzer cinayetlerle ilgili de bir ipucu veriyor mu aslında insanlara?
Ya aslında buna benzer çok cinayet var, buna benzer çok açıklama var. Düşünün, en yakın örneği Van'da helikopterden atılan iki yurttaşın haberini yaptı arkadaşlarımız. 10 gün boyunca sessiz kalan savcılık 10. günün sonunda, yani haber yayıldıktan sonra bu kişilerin kayalıktan atlayarak o hale geldiğini açıkladı. Ama hem hastane raporlarındaki ifadeler hem acil 112'deki acil ekiplerinin konuşmalarına yansıyan dökümler, hem de daha sonra Osman Şiva'nın verdiği ifadeler ve köylülerin ifadeleri bunun böyle olmadığını ortaya koydu. Yine bu aslında yeni bir şey değil. Yani bugünle sınırlı olan bir şey değil. 2012 yılında Diyarbakır Bağlar'ında lise öğrencisi Şahin Öner bir shortland denilen bir aracın altında ezilerek yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde 15 Şubat protestoları sırasındaydı. Ve o dönemde dönemin Diyarbakır valisi Şahin Öner'in elindeki bombayı polise atmak isterken bombanın elinde patladığını ve böylece yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ve o dönem bütün basın valinin bu açıklamasını olduğu gibi verdiler. Ama biz hemen olay yerindeki tanıklara ulaşmış, o dönem Dicle Haber Ajansı haber müdürüydüm ben. Muhabir arkadaşlarımız hemen tanıklara ulaştılar ve tanıklar tam aksi yönde bir açıklama yapıyorlardı. Biz daha sonra 112'ye gelen ihbardan aslında bu olayın valinin yaptığı açıklama gibi olmadığını ortaya çıkardık. Ve morgda çekilmiş Şahin Öner'in fotoğrafını yayınlamak zorunda kaldık. Çünkü elinde bomba patlamış bir gencin vücut bütünlüğünün yok olması gerekiyor. Ancak sapasağlam ellere sahip Şahin Öner, yüzünde, vücudunda patlamaya dair hiçbir iz yok. Ortaya çıkan otopsi raporunda vücudunda ezikler olduğu, bu eziklerin yerde sürüklenmeden kaynaklı olduğu ifade ediliyordu. Ve biz bunu haberleştirdik. Yani bomba bu ellerde mi patladı diye bir soru sorduk. Daha sonra vali Emniyet Müdürlüğü tarafından yanıltıldığını ifade etmek zorunda kaldı yeni bir açıklamayla. Ve o dönemin bütün ajansları, haberi olduğu gibi geçen ajanslar, bu haberlerini geri çekmek zorunda kaldılar. Sildiler. Dolayısıyla bu ilk değildi. Ama burada şöyle bir şey vardı. Fotoğraf çok netti. Artık bunu inkar edilemeyecek bir noktada mızrağın çuvala sığamadığını gördüler. Kamuoyunun ciddi tepkisi, infial yaratması bu fotoğrafın, valinin de daha sonra ikinci bir açıklama, yani resmi olarak bir açıklama değil tabii, yine resmi olarak açıklamasını yenilemedi, geri çekmedi, ama şifaen bir gazetecinin bir sorusuna bir etkinlikte şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Emniyet Müdürlüğü'nün bana verdiği bilgiyle ortaya çıkan fotoğraflar, görüntüler birbiriyle uyuşmuyor, üzgünüm dedi. Böyle bir açıklama yaptı ve daha sonra daha yeni soruşturma açıldı. Yani o ana kadar Henüz soruşturma yok ortada. Henüz görevden alınan polis yok. Daha sonra yeni yeni soruşturma başlatıldı. İşte polisler gözaltına alındı. Bir tanesi serbest bırakıldı. Bir tanesi özellikle bu en son beraat eden polis, sanık olarak uzun süre 3,5 yıl boyunca yargılanan polis tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ama ne hikmetse mahkeme o zaman da tutuklamasına izin vermedi. Kendisini salıverdi. 3 ay gibi bir süre görevden uzaklaştırıldı ama ilk mahkemeye geldiğinde görevi başında bir polis memuru olarak mahkemeye gelmiş.
Peki bu olaylar aslında bize bölge gazetecilerinin, Kürt gazetecilerinin ne kadar önemli olduğunu, yaşanan bu tür hak ihlallerinde nasıl bir anlam ifade ettiğini de gösteriyor galiba. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Yani aslında her gazetecinin aynı öneme sahip olması gerekiyor. Çünkü gazetecilik kendi özünde tam da aslında bizim yaptığımız işi yapmak demektir. Yani sadakatle bağlı olduğu tek nokta halktır. İktidarlar ya da siyasi partiler ya da resmi kurumlar değil. Ama maalesef meslektaşlarımızın gitgide bu özelliklerinden uzaklaştıklarını söylemek zorundayım. Kimisi artık sindi, korktu, başına gelebileceklerin altından kalkamayacağını düşünüyor belki. Bu tür haberlere çok tevessül etmiyor. Kimisi de zaten göbekten iktidara bağlıydı, daha fazla bağlandı. Ve böylelikle özellikle bu tür haberleri tam da habercilik yapmak isteyen gazetecilerde en ufak bir şeyi yaptıklarında ya kahraman olarak görülmeye başlanıyorlar, özellikle gerçeğe, hakikate ulaşmak isteyen halkın ve toplumun nezdinde, ya da iktidarın gözünde terörist olarak görülüyorlar, yaftalanıyorlar. Ama aslında gazeteci her ikisi de değildir. Gazeteci gazetecidir. Gazeteci gerçeği kamuoyunun yararına ortaya çıkaran, halka ulaştıran kişidir. O yüzden de ne kahramandır yaptığı işle ne de teröristtir. Ama maalesef özellikle bu işi yapan gazeteciler artık çok az olduğu için en ufak bir hak ihlalini bile haberleştirenler bizler tarafından artık kahraman olarak görülüyorlar. Dediğim gibi devlet tarafından da bunun yayılmasını istemeyenler tarafından da öcüleştirilmiş terörist olarak görülüyorlar.
Peki aileye kötü şeyler yaşatıldı dediniz cenaze sırasında, cenazenin defnedilmesi öncesinde ve belki de defnedilmesi sırasında tam olarak orada neler yaşandı?
Şöyle bir şey, şimdi her şey valiliğin yaptığı açıklama üzerinden yürüyordu aslında. Çünkü valilik bir açıklama yapmıştı ve Kemal Korkut'un canlı bomba olduğunu söylemişti. Dolayısıyla böyle birisine mezar hakkı bile çok görülür. Gasilhanedeki su bile, belediyenin tahsis ettiği cenaze aracı bile çok görülür. O yüzden gasilhanedeyken, cenazenin naaşı gasilhanedeyken, aile oradayken birden gasilhanenin suyu kesiliyor. Cenaze aracı hemen gasilhanenin önünden gidiyor. Şoför hiçbir açıklama yapmıyor. Çünkü kendisine telefon gelmiş. Tabut dahi götürülüyor. Ve cenaze gasilhaneye götürülürken Kemal Kurkut'un defnedilmesi için bir mezar açılıyor. Babasının yanına defnedilmek isteniyor. Çünkü Kemal henüz 6 yaşındayken babasını kaybediyor. Babasının yanına defnedilebilmek için bir mezar yeri açılıyor. Ve bu mezar yeri de sit alanı denilerek kapatılıyor. Kemal'in burada defnedilmesine de izin verilmiyor. Bütün bunlar işte o valiliğin yaptığı canlı bomba açıklaması üzerine, oradaki belediyenin de belli ki valilikten ya da emniyetten aldığı talimat çerçevesinde aileye yaşattığı acılardı. Ama öyle bir noktaya getirilmiş ki özellikle yapılan propaganda, çıkan haberler aileyi bile kuşkuya düşürecek bir noktaya gelmişti. Nitekim fotoğraflar yayınlandıktan sonra aile gerçeği gördüğünde biraz nefes almaya başlıyor. Ve ben de kendileriyle görüştüğümde daha sonra, çünkü aileyi de ziyaret ettim, telefon üzerinden de görüşmelerimiz oldu. Kendileri fotoğraflar yayınlanana kadar neredeyse biz bile Kemal gibi temiz bir çocuğun böyle bir delilik yapmış olabileceğine şüphesini taşımaya başlamıştım. Yani bu kara propaganda, bu manipülatif açıklamalar, valinin açıklaması, belediyenin bu naaşa yaptığı bu zulüm, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aileye ikinci bir defa nasıl bir acı yaşatıldığını görmüş olduk.
Peki bir gazeteci olarak olayın en yakın tanığıydınız ve Türkiye'ye de gerçeği aktardınız bir şekilde fotoğraflarla. Korkut'u vuran polis beraat etti bir gazeteci olarak. Olayın bu kadar içinde, merkezinde olan bir gazeteci olarak adalet duygusu ya da adaletle ilgili, adaletin yerini bulması ile ilgili neler düşündünüz, neler hissettiniz o an?
Ya çok istemsiz bir şekilde gözyaşı döktüm ben beraat kararı haberini aldığım an. Evdeydim. Bu dönem biraz bir rahatsızlık geçirdiğim için evdeyim ve duruşma salonunda olan bir arkadaşımın, bir gazeteci arkadaşımın bana gönderdiği mesajla beraat kararı aldığını öğrendim ve böylece istemsizce gözyaşı döktüm. Bu kadar açık bir infazda bile eğer bir beraat kararı çıkıyorsa demek ki Adalet Bakanı'nın söylediği kıyamet çoktan kopmuştur. Daha önce de koptuğunu biliyorduk bu kıyametin. Sürekli koptuğuna tanıklık ediyorduk. Ama bu kadar açık seçik bir suçta bile hakim çok kolay bir şekilde delil bulunmadığını yazıp bu gerekçeye dayandırarak beraat veriyorsa sözüm bittiği noktadır. Türkiye adaletinin içerisinde bulunduğu fotoğrafın en net halidir. Çünkü düşünün bu mahkemeler kendileri gibi resmi bir kurum olan raporları bile göz ardı ettiler. Yani müfettişler, görevlendirilen müfettişlerin raporları var. Ve bu raporlarda çok net ifadeler var. Yani olay günü, olay yeri inceleme başlamadan bütün kovanların toplatıldığını söylüyorlar. Bu sanık polisin dahi kendi kovanlarını topladığını yazıyor. Bu görüntülerde mevcut. Bu polisler böylesi bir olaydan sonra silah kullanan polis herhangi bir açıldığında swab örneğinin alınacağını bildiği halde bu polisler ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Yani ellerini ve yüzlerindeki bulaşmış baruttan kurtulmaya çalışıyorlar. Yine ortaya çıkan ilk raporlarda sanığın doğrudan ateş açtığı kare kare görüntüler incelenerek ifade ediliyor ve çok kesin bir dille bu rapora yazılıyor, işleniyor. Ama bu rapor kabul edilmiyor, ikinci bir rapor isteniyor ve ikinci raporda tam da mahkemenin istediği bir noktadan, yani çünkü olası kasta dönüştürülmeye çalışılıyordu. Yani özür dilerim, taksirli suça dönüştürülmeye çalışılıyordu. İlk iddianame çünkü olası kasttan açılmıştı ve bu polisin müebbetle yargılanması isteniyordu. Raporlar değiştirilerek, yerden seken kurşun denilerek aslında olası kasta, yani 3 yıldan 9 yıla kadar bir hapis cezası vermek için bir çaba vardı. Ve raporda, ikinci raporda bu temelde çıktı. Seken kurşun denildi ama bu sefer sanık seken kurşunun da kendisine ait olamayacağını ileri sürdü. Çünkü 4 metre gibi bir mesafeden ateş açtığını söylüyor ve Kemal Korkut'un bacaklarına ateş açtığını söylüyor. Ama mahkeme bu soruyu bile sormadı bence. 13 yıllık deneyimli, o dönem 13 yıllık deneyimli bir polis 4 metreden bir şahsın ayağına 2 kurşun sıkıp vuramıyor mu? Yani bu bile göz ardı edildi. Yine bu diğer bütün deliller göz ardı edildi ve bunun sonucunda da beraat kararı verdi. Beraat kararıyla birlikte sanık polisin söylediği ilginç bir cümle vardı. Bence buna da değinmekte fayda var. Bu soruşturmanın iyi yürütülmediğini kendisi de ifade etti. Çünkü orada çok sayıda polis vardı ve hepsi silahlarına davrandılar. Çok sayıda kurşun sıkıldı. Ama bu dosyanın tamamı 3,5 yıldır sadece bir polis üzerinden, benim üzerimden yürütülüyor. Eğer diğer polisler de bu soruşturmaya ve davaya dahil edilmiş olsaydı fail çoktan bulunmuş olurdu dediler. Ama mahkeme şimdi yeniden o 72 polisin yeniden yargılanabilmesi için suç duyurusunda bulundu ve bu süreci böylece yeni bir evreye taşımış olacak. Yeniden 3,5 yıl sonra, ki düşünün, bir polis için bile 3,5 yıl süren bir mahkeme 72 polis için acaba kaç yıl sürecek ve böylece tozlu raflara kaldırılmış olacak dosyada.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Sizin hakkınızda da terör örgütü propagandası ve hatta terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası talep ediliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Yani bunu yani son 3 yılda, 3,5 yılda çok sayıda baskıya maruz kaldım. Özellikle Kemal Kurt'un fotoğrafını yayınladıktan sonra 2 defa evim basıldı. Hakkımda 4 soruşturma açıldı. Bu 4 soruşturmadan 3'ü takipsizlikle sonuçlandı. Ama son soruşturma, yani 9 Ekim 2018'de ben gözaltına alınıp 3 gün gözaltında kaldım. Ve bu gözaltı sürecinden sonra emniyetten serbest bırakıldım. 2 yıl boyunca hiçbir şey yoktu ve birden son bir ay içerisinde, bir ay önce o soruşturma üzerinden savcı bir iddianame hazırladı. Tamamen haberciliğine ilişkin bir iddianame. Ve bu haberciliğimin KCK ile bağlantısı kurularak, KCK'nin basın yayın kolu denilerek hakkında örgüt üyeliğinden ve örgüt propagandasından 20 yıla kadar hapis istedi. Ayrıca tedbir konulmasını istemiş ve mahkemede yurt dışı yasağı kararı vermiş benim hakkımda. Şimdi 23 Şubat 2021'de ilk duruşmam görülecek Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve bu yargılamanın, bu baskıların, son 3 yıldır artan bu baskıların sadece bu fotoğraflar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben 16 yıldır gazetecilik yapıyorum. 2004 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Daesh'in Şengal'e saldırısında, Kobane'ye saldırısında bizzat Şengal ve Kobane'de haberler takip ettim ve birçok uluslararası basında o dönem benim verdiğim bilgilerle haberler geçtiler abonelerine. Buna rağmen ben sahadayken bile bu kadar baskı görmemişken, 3 yıldan fazla bir süredir haber merkezinde editör olarak çalışıyorum. Çok göz önünde de değilim. Çok haberlerde imzam da çıkmıyor. Editöryal sürecin içerisindeyim. Buna rağmen bu kadar baskı ve bu kadar soruşturma açılmışsa ve hakkında 20 yıl gibi bir ceza isteniyorsa, Kemal Kurkut fotoğrafı dışında herhangi bir açıklama bulamıyorum açıkçası.
Peki, Abdurrahman Gök, yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.